SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Levent Bey, hoş geldiniz programa.
Merhabalar.
Önce yeni koronavirüs salgınından başlayalım istiyorsanız. Avustralya dahil birçok ülke son derece sert önlemler alıyor. Wuhan'dan gelenler Christmas Adası'nda karantinaya alındı. Haberlerde de dinledik, bu segmentte de dinledik. Hamam böceklerinden şikayet var, yavaş internetten şikayet ediyorlar. Getirilen önlemler yüzünden 100 bin Çinli öğrenci üniversitelere geç başlayacak bu yıl. Ayrıca yasak öncesi yola çıkan 74 Çinli öğrencinin havaalanlarında tekrar tutulduğu, 10 tanesinin vizesinin iptal edilip sonra tekrar verildiği ortaya çıktı. Tüm bu önlemlerde biraz panik havası sizinleniyor gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz?
Kesinlikle öyle. Yani koronavirüsün kendisi mi daha tehlikeli, yoksa onunla ilgili abartılan korkular mı daha tehlikeli? Bu tartışılır bir durumda. Gerçekten koronavirüsle ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelirken haliyle politikacılar da bize bilgi daha önce başka verilmişti, şimdi başkaydı diye devamlı kaçıp saklanacakları yerler var. Onun için habire fikir değiştiriyor politikacılar, sadece Avustralya'da değil bütün dünyada. Ama özellikle Avustralya'nın bu en son Avustralya vatandaşı olmayan Çin kökenli kişilerin Avustralya'ya gelmemesi şeklindeki kararı çok fazla insanı etkiledi. Buradaki üniversiteleri, liseleri Çin'den öğrenci kabul eden eğitim kurumlarını çok etkiledi ve bununla ilgili bir işin de haliyle bir önü açık bir durum var. Ne olacağı belli değil, bir belirsizlik hakim. Bu anlamda çok fazla mağdur olan kesim var. Bu kadar önden fazla mıydı, yerinde miydi? Bunu tabii zamanla göreceğiz ama şu an tartışılan bu yaratılan korkunun uzun dönemde ekonomiye, toplumun psikolojisine pek çok konuda zarar verip vermeyeceği, bu konuşuluyor şimdi.
Dünya Sağlık Örgütü Çin'le ticaret veya ulaşım yasağı getirilmemesi çağrısında bulundu. Bu yüzden zaten Çin'de örnek gösteriyor bunu. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylerken siz gelip işte 100 bin öğrencinin geleceğiyle oynuyorsunuz. Yani bu ayrıca böyle Çinlilere, Çin asıllı insanlara karşı da ırkçı saldırıların artacağından da endişe edenler var. Öyle değil mi?
Evet, bu tamamen domino etkisi yaratacak bir şey. Çin'deki üretimin yavaşlaması, oradaki üretime katkıda bulunan öteki yan sanayilere etkiyle birlikte bütün dünyaya yayılan bir ekonomik yavaşlamanın tetikleyicisi olma tehlikesi var. Bu haliyle bütün dünya için çok ciddi bir sıkıntı olabilir, bir ekonomik durgunluğu tetikliyor olabilir. Öğrenciler konusunda da haliyle en azından Victoria eyaleti için en önemli ihraç girdisi, en önemli ihraç gelir kaynağı dışarıdan gelen öğrenciler. Bununla ne kadar ciddi bir bu öğrencilerin vazgeçmesi ya da dönmesi durumunda yeter artık gitmiyorum gibi bir tepki geliştirdiklerinde neler olacağı haliyle hepimizi etkileyecek şey. Burada sokaktaki etkisi anlamında da bu sözünü ettiğiniz ırkçılık tabii çok can sıkıcı bir şey. İşte bir takım terör saldırıları dünyada oldukça Avustralya'daki Müslüman kesime bir takım tepkiler olurdu sokaklarda, toplu taşıma araçlarında. Şimdi de işte Çinli görünümlü herkese karşı sözlü sataşmaların olduğunu devamlı duyuyoruz. Bu tabii çok endişe verici. Toplum içinde böyle cahil kesimler, böyle fırsatları yanlış bir şekilde değerlendirip insanları taciz eden cahil insan çok fazla. O da haliyle Asya kökenli pek çok insanı çok rahatsız ediyor.
Levent Bey, sadece cahil, sokaktaki cahil insanlar değil de yani sonuçta mesela 74 öğrenci, Çinli öğrenci havaalanında tutulmuş saatlerce. 10 tanesinin vizesi iptal edilmiş, sonra sınır polisi tarafından sonra tekrar geri verilmiş. Ve şimdi işte 2 hafta izolasyonda tutuluyorlar. Yani 74 Çinli öğrenci buna maruz kalmış ve 100 binden fazla Çinli öğrencinin önümüzdeki, yani en azından bu karantina dönemi geçince ya da yasaklar kalkınca gelmesi bekleniyor. 74 öğrenciye bunu yapan bir kurumlar, yani 100 bin öğrenciyi nasıl kontrol edebilecek acaba?
Sanıyorum bir yumuşama olacak. Hükümet şu an Avustralya'da, federal hükümet kendi gölgesinden korkar bir halde. Yani yılbaşından bu yana bir yığın çam devrildi. Yangınlarla ilgili, işte bakanlarla ilgili pek çok konudaki sakarca alınan kararlardan dolayı toplumun tepkisi çok yoğunlaşınca artık neredeyse yoğurdu üfleyerek yer duruma geldi federal hükümet. Onun için de acilen bu kararları abartılı olarak aldığıyla ilgili devamlı haberler okuyoruz. Dediğiniz gibi öğrenciler ya da işte parçalanmış aileler sorunu. Yani gelen ailelerin bir kısmı Avustralyalı, bir kısmı Avustralya vatandaşı olmayanların işte alınmayıp ailelerin parçalandığı gibi pek çok vaka duyuyoruz. Kaldı ki Christmas Island'a götürülen uçakta insanların oraya götürülüş şekli, oradaki koşullar, bunun niye bu kadar abartılı yapıldığı gerçekten sonradan yavaş yavaş duyacağız bunları. Çok fazla bir abartı var burada. Sanıyorum önümüzdeki günlerde dünyayla paralel bir şekilde bunda ciddi bir yumuşamaya gidilecek. Ama haliyle burada kamuoyunun sağlığı da dikkat edilmesi gereken en önemli konu tabii.
Levent Bey, Necde Çimenli Bey'in bir sorusu var size. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması Avustralya'yı etkiler mi sizce diye soruyor.
Avustralya'yı pozitif olarak etkilemesi bekleniyor. Serbest ticaret anlaşmaları sağlanabilirse. Ama bırakın Avustralya'yı, İngiltere'ye ne olacağı zaten o kadar ciddi bir belirsizlik arz ediyor. Ama bugün gelen bir haber de çok daha değişik bir yanı oldu. Yani burada Amerika ya da İngiltere aksırınca biz hep nezle oluruz. Şimdi de İngiltere'nin tekrar seçilen muhafazakar hükümeti beklenmedik bir karar alarak 2035 yılında itibaren benzinli ve mazotlu araçlara izin verilmeyeceği şeklinde gerçekten bütün dünyayı şok eden bir karar aldı. Yani şu an Avustralya'daki federal hükümetle aynı siyasi çizgi izleyen bir hükümetin bu kadar ileri görüşlü, bu kadar çevreyi gözeten, bu kadar karbon salınımının azaltmaya yönelik bir karar alıyor olması Avustralya'ya son derece ciddi bir ders. Yani Avustralya ile İngiltere'nin ilişkileri konusunda bence bu en önemli madde oluverdi bir anda bugün. Ve Avustralya'nın da artık şu gösterdiği atıllığı bırakıp çevreyle ilgili somut adımları atıyor olması gerekiyor bence.
Levent Bey, son yangınlardan sonra Başbakan Scott Morrison'da biraz yumuşama sinyalleri görülüyordu sanki. Ancak koalisyonun ortağı Ulusal Parti buna izin vermeyecek gibi görünüyor değil mi?
Evet, sopa gösteriyorlar. Şu an kamuoyunda yoğunlaşan tepkilerden dolayı Scott Morrison bir şeyler yapmak zorunda hissediyor kendini ve küresel ısınmayla ilgili bir takım kararları düşünülebileceğini söylediği andan itibaren bu Barnaby Jones krizi patlak verdi. Bu tabii tamamen bir kişisel sürtüşme değil. Scott Morrison'la benzer çizgi izlemesi muhtemel olan Ulusal Parti liderini onu hizaya getirmek, ona ayar vermek adına aşırı muhafazakarların ve fosil yakıt sektörünün bordrosundakilerin bir tepkisi bu. Yani Ulusal Parti, zaten Ulusal Parti'nin koalisyon içindeki durumu son derece ilginç. Şu an Scott Morrison'ın elini bağlamaya çalışan Ulusal Parti %4.5 oyla 9 tane bakanlık sahibi. Yani hükümete her dönemde bu koalisyon hükümetlerine el freni çekik araba gibi muamele ettiren bir şey bu. Yeşillerin %10 oranıyla hiçbir zaman bir bakanlık alması mümkün değilken Ulusal Parti %4.5 oyla 9 bakanlığa sahip. Bu da tabii federal partilere bağış yapan büyük kuruluşları, maden sektörünün çıkarlarını son derece kolladığı için göz yumulan bir durumdu. Yani liberal parti liberal olmamaya zorlayan aşırı muhafazakar bir durumdalar şu an. Scott Morrison'a ne zaman küresel ısınmaya karşı en ufak bir tedbir alacağının ışıltısını verdiği anda birden bu durum patlak verdi. Gerçi Barnaby Jones seçilemedi. Daha muhafazakar bir ekip geçemedi başı ama orada bekliyor. Tekrar parti başkanına aday olacak.
Ya ana akım büyük bir parti daha ideolojik küçük bir partiyle koalisyon oluşturunca zaten genelde küçük olan büyüğü uçlara sürüklüyor. Bu konuda zaten Morrison'ın eli kolu bağlanmış durumda. Liberal partiden baskı görse bile başbakan olarak kalmak istiyorsa iklim değişikliğinde pek hareket alanı yok gibi görünüyor, değil mi?
Her zaman öyle, her zaman öyle. Ulusal Parti böyle kritik konularda liberallere çok güzel ayar veriyor. Ve Liberal Parti'nin işte örneğin bu küresel ısınma gibi konularda son derece küçük L'yle söyleyelim liberal seçmeninin bu kadar ısrarı olmasına rağmen ve pek çok liberal partili federal parlamenter tekrar seçilme şansını yitirebileceği için de hop otur pop kalktıkları halde Ulusal Parti ne zaman ağırlığını koysa maden sektörünün dediği oluyor. İşte yine şimdi iki tane bakanlık boş. Matt Canavan da Barnaby Jones'a vefadan dolayı bakanlığı bıraktı. Tekrar işte Resources Ministry, bu madenlerle ilgili bakanlığa yeniden Queensland birinin seçilmesi için bastırmaya çalışıyorlar. Queensland demek muhafazakarlık demek şu an için. Onu da bir iki gün içinde göreceğiz ama gerçekten koalisyon denilen bu ittifakın tamamen maden sektörünün isteği yönde geliştiği de inkar edilemez. Yani Ulusal Parti Çiftçi Partisi gibi kendisini lanse ediyor ama çiftçilerin çevrenin mahvoluşuyla ne hale geldiklerini son 1-2 ay içinde gördük. Küresel ısınma devam ettiği sürece o Ulusal Parti çiftçileri değil madencileri savunuyor. Bu çok açık ama çiftçiler de bakalım ne zaman uyanacak bu konuya.
Levent Bey, Amerikalı ilaç şirketlerinin doktorlara yaptığı reklamlar sonucu Avustralya'da morfin türevi ilaçların reçeteli kullanımı son yıllarda 15 kat artmış. Son 6 yılda da aynı ilaçlara bağımlı olan 8500 Avustralyalı hayatını kaybetmiş. Şöyle bir istatistik de var. Burada bu ilaçları pazarlayan firmalardan bazıları Amerika'da benzer bir salgının tetikleyicisi olmuş, krizi tetiklemiş. Amerika'daki veriler de korkunç. 2018'de sadece 2018'de 70 bin Amerikalı'nın bu yüzden öldüğü ve her gün 130 kişinin de bu ilaçların aşırı doz kullanımından öldüğü belirtiliyor. Yani bu kriz ben Amerika'da yıllardır konuşuluyor zaten. Bu ilaç şirketlerine tepki büyük. Avustralya'nın da artık bu konuyu kriz olarak tartışmasının zamanı gelmedi mi?
Geldi geçiyor. Yani Amerika'daki her sorunu illa biz yaşamak zorunda mıyız? Avustralya'da yılda 1400 kişi neredeyse sırf bu nedenle hayatını kaybediyor. Yani hayatı mahvolanlar ayrı bir yana. Bu da reçeteli ilaç bunlar. Bunlar genellikle bir kaza ya da işte hastanede uzun tedavi gereken ve ciddi ağrı kesici ihtiyacı olan hastalara verilen ilaçlar, morfin türevi ilaçlar bunlar ve hastaneden çıktıktan sonra da bir reçete, iki reçete derken biraz da işte pratisyen hekimlerin fazla bu konuda dikkatli olmaması sonucu, biraz gevşek davranması sonucu doktor gezen bir hasta tipi çıktı ortaya. Bunlar doktor vermiyorsa öbürüne gidip bu ilaçları devamlı yazdırarak bağımlı hale gelmeleri söz konusu. Daha önce bu kadar ele geçirmesi kolay durumda değildi bu ilaçlar. Ve bu kaldı ki bunların da özellikle oksikodin gibi en çok satılanının işte ana maddelerinin Amerika'dan geldiği. Amerika'da bunun da tek bir aile tarafından bir trust şeklinde bu sektöre sahip olduğu gibi çok değişik katmanları var bu konunun. Bu konuda özellikle tabip odalarının ve pratisyen hekim odalarının ciddi bir şekilde kamuoyuna hesap vermesi lazım. Yani doktorların çok daha dikkatli davranması lazım ki hastaların daha önce işte muayenehaneye gelen bir hastanın daha önce hangi ilaçları aldığı ile ilgili kompüter sistemleri geriye dönük tarama sistemleri şu an yerleşmeye başladı. Eyaletler arasında bir takım sıkıntılar var ama Tazmanya'da ve Victoria'da şu an bir hastanın daha önce kaç kere bu ilacı kullandığını hemen bir pratisyen hekim anlayabiliyor. Bunda dikkatli olunması lazım hekimlerimizin ve tekrar o ilacı yazdırmaya kalkan hastaları da bir şekilde ikna edip yazmamaları gerekiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Gündeme gelmesi de çok iyi. Umarız buna da yeni bir Royal Commission gibi abartılı tepkiler olmaz ama kamuoyunun gündeminde tartışılarak yavaş yavaş çözülür bu konu.
Levent Bey, bağlantılı bir konuda konuşmak istiyorum yine. Avustralya'da hastanelerde artan bir şiddet var. Saldırganların çoğu da uyuşturucu bağımlısı deniyor. En azından sağlık çalışanları. Bu sağlık, Türkiye'de de sürekli haber yapılıyor sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda, ama sanki burada o kadar yapılmıyor, o kadar ciddiye alınmıyor mu burada acaba sizce bu tür şiddet olayları?
Türkiye'de de çok fazlalaştı. Türkiye'de biraz diplomaya saldırı gibi bir şey, bana öyle geliyor. Eğitim görmüş diplomalı kişiye bir cezasızlık durumu da var nedense, insanlar saldırıyor. Buradaki biraz daha farklı. Burada hastanelerde ortalığı birbirine kadar saldırganların %95'inin metamfetamin kullanımına bağlı olarak o tepkiyi gösterdiği söyleniyor. Bilindiği gibi bu ice olarak da bilinen bu metamfetamin sadece hastanelerde değil, hayatın pek çok alanda insanların beklenmedik, abartılı, daha önce görülmemiş tavırlar koymasına neden oluyor. İnsanlar gidip karakola gidip polise saldırıyor falan. İşte herhangi bir top taşıma araçlarında insanlara saldırıyor. Yani olmadık işler yaptırıyor bu uyuşturucular insanlara. Hastanelerde haliyle çok yoğun bir güvenlik de normalde olamadığı için bu saldırganlık çok ciddi sonuçlara yol açtı. Gündeme gelmesi de çok iyi. Umarız sağlık sektöründe bir güvenlik biraz daha artırılır.
Levent Bey, programın sonuna geliyoruz. Şimdi kısa bir cevap alacağım buna sizden. Bir başka ulusal krizde bu sabah Morrison, hatta biraz önce açıkladı, yeni bir komiser atadı. İntihar eden askerleri korumak adına. Siz Kraliyet Komisyonu kuracağını söylemişti bu konuda. Onu hatırlıyorum. Bir askerin annesine söylemişti bunu. Bugün de komiser atanacağını, Kraliyet Komisyonu'ndan daha iyi olacağını söyledi. Siz de aynı fikirde misiniz?
Evet, bu konu gerçekten toplumun kanayan yaralarından biri. Amerika'da çok fazla oluyor. Görevden geldikten sonra sivil hayata uyum sağlayamayan gazilerin birbirinde gibi Vietnam'da ölen askerlerin 25 katı intihar etti sonraki yıllarda. Yani burada da 2001'den beri Avustralya'da da 400 savaş gazisinin intihar ettiği, ağırlıklı olarak erkeklerin ve sivil toplumdaki intiharların 18 katı olduğu söyleniyor. Çok çok büyük rakamlar bunlar. Bunun gündeme gelmesi, bir komiser tayin edilmesi haliyle çok olumlu gelişmeler. Kaldı ki aynı şey Türkiye gibi zorunlu askerlik olan ülkelerde pek görülmeyen bir sıkıntı. Türkiye'de bilindiği gibi terhis olan askerlerin intiharı çok fazla yaygın ve çok bilinen bir şey değil. Genellikle zorunlu askerlik yapılan ülkelerde işte sivil hayata döndüğünde insanların, çevredekilerin daha anlayışla karşıladığı ve askerden gelen o kişiyi daha sarıp sarmaladığı gibi bir gerçek olduğu söyleniyor. Burada Amerika'da, Avustralya'da savaştan dönen askerlerin sivil hayatta uyum sağlayamadığı, sivil hayatın onu bir şekilde kabul etmediği gibi tuhaf bir gerçeklik var. Bu umarız daha yoğun bir şekilde araştırılarak o askerlere ordudan ayrıldıktan sonra ciddi bir şekilde takibe alınır ve ruhsal sağlıklarının iyileştirilmesi için tedbirler alınır diye umuyoruz.
Levent Bey, Başbakan bu komiserin uzun dönemli bir çözüm olduğunu, Kraliyet Komisyonu'nda geçmişe baktığını söyledi. Yani bu biraz doğru aslında. Yani bu Kraliyet Komisyonu'nun da biraz aslında geçersiz bir süreç olduğunu göstermiyor mu?
Biraz öyle, ama tabii bu çok iki günde halledilecek bir şey değil. Bu devamlı askerler terhis oldukça, sivil hayata döndükçe bu devamlı gündemde olması gereken bir konu. Belki ordudaki yetkililerin, işte oradaki sağlık sistemlerinin belki de yetersizliğinin bir belirtisi bu. Yani üniformalı bir askere ne kadar bakılıyorsa onun sağlığına, fiziksel ve ruhsal sağlığına, sivil topluma döndükten sonra da o bakımın sürüyor olması gerekiyor. Buradan o sonuç çıkıyor açıkçası.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size.
Sağ olun.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.